Ayrım 11, Gökteki Çakıl Taşı, Asimov, Sayfa 121, 10. Bölüm, Yaşananların İzahı. Odadaki iki dünyalı birbirinin taban tabana zıddıydı. Biri görünüşte gezegenin en güçlü adamıydı, diğeri ise gerçekte. Yüce Bakan dünyadaki en önemli dünyalı, gezegenin bizzat Galaksi İmparatoru tarafından atanmış nihai yöneticisiydi. İmparatorluk naibinin de emrindeydi elbette. Katibi ise görünüşte hiç kimseydi. Sadece Kadimler Cemiyeti'nin bir üyesiydi o kadar. Teoride önemsiz detaylarla ilgilenmesi için Yüce Bakan tarafından atanmıştı ve yine teoride her an işten çıkarılabilirdi. Yüce Bakan bütün gezegen tarafından tanınıyordu ve geleneklerle ilgili konularda son söz ona aitti. 60'tan muaf olanları o açıklar, gelenekleri çiğneyenleri, karneyle dağıtılan yiyeceklere ve üretim takvimine karşı gelenleri, yasak bölgelere girenleri ve daha pek çok suçluyu o yargılardı. Diğer yandan katibi ise hiç kimse tanımaz, hatta ismini bile bilmezlerdi. Kadimler Cemiyeti ve Yüce Bakan dışında elbette. Yüce Bakan'ın hitabet sanatı güçlüydü ve sık sık halka hitap eder, son derece etkili ve epey duygusal konuşmalar yapardı. Açık renkli, uzun saçları ve kibar soylu bir duruşu vardı. Katip ise kalkık burunlu, sinsi suratlı biriydi. Uzun konuşmalara kısa cevaplar verir, kısa beyanları homurdanarak yanıtlar, homurdanmalar karşısında da susardı, en azından herkesin içindeyken. Görünüşte güçlü olan kişi Yüce Bakan'dı elbette. Gerçekte güçlü olansa katip. Ve Yüce Bakan'ın ofisinde yalnız kaldıklarında bu durum gayet açık bir şekilde ortaya çıkıyordu. Yüce Bakan hırçın ve kafası karışık durumdaydı. Katip ise soğuk ve kayıtsız. ''Bana getirdiğin tüm bu raporlar arasında bir bağlantı göremiyorum.'' dedi Yüce Bakan. ''Raporlar, raporlar.'' Bir kolunu başının üstüne kaldırıp hayali bir kağıt yığınına sertçe vurdu. ''Onlara ayıracak vaktim yok.'' ''Kesinlikle.'' dedi katip soğukça. ''Beni de bu yüzden işe aldınız zaten. Onları okuyor, sindiriyor ve size iletiyorum.''
''Eh iyi o zaman Balkis, yap işini. Ama çabuk ol çünkü bunlar önemsiz meseleler.''
''Önemsiz mi? Muhakeme kabiliyetinizi geliştirmezseniz günün birinde bu size pahalıya mal olabilir ekselansları. Gelin şu raporların manasına birlikte bakalım. Sonra da size onları hala önemsiz olarak görüp görmediğinizi soracağım. Öncelikle elimizde 7 gün önce gelen ve Schecht'in yardımcısı tarafından yollanan ilk rapor var ki beni bu izin peşine düşmeye sevk eden de o oldu zaten.
Ne izi?
Balkis'in tebessümünde hafif bir zorakilik vardı. Son birkaç yıldır dünyada gerçekleştirilen bazı önemli projeleri size yeniden hatırlatmamı ister misiniz ekselansları?
Dedi Yüce Bakan vakarını birdenbire kaybedip etrafına telaşla bakınmadan edemeden.
Başarılı olmamızı sağlayacak şey telaş değil, özgüven ekselansları. Bu projenin başarıya ulaşması için Schecht'in küçük oyuncağını, yani sinapsmatiği tedbirli kullanmamız gerektiğini de biliyorsunuz. Bildiğimiz kadarıyla şimdiye dek yalnızca bizim emrimizle ve kesin amaçlar doğrultusunda kullanıldı. Ama Schecht geçen hafta hiçbir uyarı olmaksızın sinapsmatiği tanımadığımız bir adamın üstünde kullanarak emirlerimize karşı geldi.
''Bu'' dedi Yüce Bakan basit bir mesele. ''Schecht'i cezalandırın, tedavi edilen adamı gözaltına alın ve meseleyi sonlandırın.''
''Hayır, hayır, olaya fazla doğrudan yaklaşıyorsunuz ekselansları. Asıl noktayı kaçırıyorsunuz. Önemli olan Schecht'in ne yaptığı değil, neden yaptığı. Olayda önemli bir rastlantı olduğuna dikkat edin ki kendisi birbirini takip eden bir dizi dikkate değer rastlantıdan sadece biri.'' Dünya naibi aynı gün Schecht'i ziyaret etti ve doktor aralarında geçen tüm konuşmaları sadık ve güvenilir bir şekilde bize rapor etti. Ennius ondan sinapsmatiği imparatorluk için kullanmasını istemiş. Görünüşe göre karşılığında imparatorun yardımını teklif etmiş.
Dedi Yüce Bakan.
Merakınız mı uyandı? Bu tür bir anlaşma şu anki yolumuzu izlemeye devam ettiğimiz takdirde bizi bekleyen tehlikelere kıyasla daha mı çekici göründü?
5 yıl önce yaşanan kıtlık sırasında bize verdikleri yiyecek sözünü hatırlıyor musunuz peki? Yeterince imparatorluk kredimiz olmadığından sevkiyatlar iptal edilmiş ve radyasyon içerdikleri için dünya mallarıyla ödeme yapmamıza izin vermemişlerdi. Söz verdikleri bedava yiyeceği yolladılar mı? Peki bize borç verdiler mi? Yüz binlerce kişi açlıktan öldü. Dışarılıklıların sözlerine güvenmeyin.
Ama şu anda bunun bir önemi yok. Asıl önemli olan Şekt'in bize büyük bir sadakat göstermesi. Öyle ki ondan bir daha asla şüphelenmezdik. O gün bize ihanet edebileceğinden hiçbir şekilde kuşkulanmazdık. Ama tam olarak öyle yaptı.
Şu izinsiz deneyi mi kastediyorsun Balkis?
Evet ekselansları. Tedavi ettiği adam kimdi? Elimizde fotoğrafları ve Şekt'in asistanının temin ettiği retina izleri var. Onları gezegensel nüfus dairesi kayıtlarıyla karşılaştırdık ama hiçbir şey bulamadık. Dolayısıyla adamın bir dünyalı değil, dışarılıklı olduğu sonucuna varıyoruz. Dahası Şekt de bunu biliyor olmalı. Çünkü bir sicil kartının ne sahtesi çıkarılabilir ne de retina iziyle birlikte kontrol edildikleri takdirde başka biri tarafından kullanılmaları mümkündür. Kısacası bu sabit deliller ışığında Şekt'in sinapsimatiği bir dışarılıklının üstünde kullandığı sonucunu elde ediyoruz. Peki neden?
Bu sorunun cevabı rahatsız edici derecede basit olabilir. Şekt amaçlarımız için ideal bir araç değil. Gençliğinde bir asimilasyonistmiş. Hatta bir keresinde imparatorlukla uzlaşmaya yönelik bir platformda Washington Konseyi'ne adaylığını koymuş ama seçimi kaybetmiş.
Bundan haberim yoktu diye araya girdi Yüce Bakan.
Kaybettiğinden mi?
Hayır, seçime adaylığını koyduğundan. Neden bu konu hakkında bilgilendirilmedim? Bu durum Şekt'i şu anda bulunduğu konum itibariyle epey tehlikeli bir adam kılıyor.
Balkis hafifçe müsamahalı bir tebessüm etti. Sinapsimatiği Şekt icat etti ve şu anda o cihazı düzgün kullanabilecek yeterli tecrübesi olan başka biri yok. Bugüne dek doktoru hep gözlem altında tuttuk. Şimdi ise kendisini çok daha yakından izliyoruz. Bizim saflarımızda yer alan varlığından haberdar olduğumuz bir hainin düşmanlarımıza bize sadık bir adamdan daha fazla zarar verebileceğini unutmayın. Şimdi hakikatleri değerlendirmeye devam edelim. Şekt sinapsimatiği bir dışarılıklının üstünde kullandı. Neden? Bir sinapsimatik sadece tek bir amaç için kullanılabilir. Bir bireyin zekasını geliştirmek. Peki niçin? Çünkü daha önce sinapsimatikle zekalarını geliştirdiğimiz bilim insanlarımızı alt etmenin tek yolu bu, değil mi? Bu da imparatorluğun dünyada neler döndüğünden az da olsa şüphelendiği manasına geliyor. Sizce bu önemsiz bir mesele mi ekselansları?
Yüce Bakan'ın alnında boncuk boncuk terler belirdi.
Gerçekten de öyle mi düşünüyorsun?
Elimizdeki hakikatler sadece tek bir şekilde birleştirilebilecek bir yapbozun parçalarını oluşturuyor. Tedavi edilen dışarılıklı son derece sıradan hatta küçümsenebilecek türden bir dış görünüşe sahip. Ve bu başarılı bir hamle, zira imparatorluğun en iyi casusu şişman ve kel bir ihtiyar olabilir pekala. Ah evet, evet, böyle bir görevi başka kime verebilirsiniz ki? Ama söz konusu yabancıyı bu arada kendisi Schwartz takma adını kullanıyor, elimizden geldiğince takip ettik. Şimdi gelin ikinci raporumuza geçelim.
Yüce Bakan önündeki dosyalara bir göz attı. Bel Arvardan'la ilgili olana mı?
Doktor Bel Arvardan diye onayladı Balkis. Yiğit Sirius sektöründen cesur ve şövalye ruhlu yobazlara ev sahipliği yapan gezegenlerden gelen ünlü arkeolog dedi. Neredeyse tükürürcesine. Neyse bunları boş verelim. Doktor Arvardan'ı ele aldığımızda Schwartz'ın tam zıttını, hatta neredeyse şiirsel bir tezadını görüyoruz. Kendisi kimsenin tanımadığı bir adam değil, tam aksine gayet ünlü biri. Gezegenimize gizlice sızmak yerine gelişini tüm galaksiye duyurdu. Varlığından önemsiz bir asistan sayesinde değil, dünya naibinin uyarısıyla haberdar olduk.
Aralarında bir bağlantı olduğunu mu düşünüyorsun Balkis?
İçlerinden birinin dikkatimizi dağıtmak için gönderildiği ihtimalini göz önünde bulundurabilirsiniz ekselansları. Ya da imparatorluk yetkilileri entrika konusunda çok yetenekli olduğundan iki farklı kamuflaj metoduyla karşı karşıya olabiliriz.
Schwartz söz konusuyken ışıklar kapatılıyor. Arvardan söz konusu olduğunda da ışıklar gözümüze sokuluyor. İkisinden de bir haber olmamız mı bekleniyor peki? Ennius hangi konu hakkında bizi Arvardan'a karşı uyarmıştı?
Yüce Bakan burnuna düşünceli bir edayla ovdu. Arvardan'ın imparatorluk destekli bir arkeoloji keşif gezisine çıktığını ve bilimsel amaçlar doğrultusunda yasak bölgelere gireceğini söyledi. Saygısızlık etmek gibi bir niyetlerinin olmadığını, arkeoloğu kibarca durdurabildiğimiz takdirde bunu İmparatorluk Konseyi'nin dikkatine sunacağını belirtti. Onun gibi bir şey.
Yani Arvardan'ı yakından takip etmemizi istiyordu ama hangi amaçla? Tabii ki yasak bölgelere izinsiz giriş yapmasını engellemek için. İşte size yanında elemanı, gemisi ya da ekipmanı olmayan bir baş arkeolog. İşte ait olduğu yerde, Everest'te kalmayan ve bir nedenden ötürü dünyada dolaşan bir dışarılıklı. Ve ilk işi Chica'ya gitmek oluyor. Peki böylesine şüphe ve merak uyandırıcı bir olayı nasıl fark edemedik dersiniz? Nasıl olacak? Tabii ki son derece önemsiz başka bir olayı izlemeye teşvik edildiğimiz için.
Schwartz'ın 6 gün boyunca nükleer araştırma enstitüsünde saklı tutulduğunu göz önünde bulundurun ekselansları. Sonra da kaçtı. Bu sizce de tuhaf değil mi? Kapısı bir anda açık kaldı, koridorlar bir anda boş bırakıldı. Ne kadar tuhaf bir ihmalkarlık. Peki hangi gün kaçtı?
Tabii ki Arvardan'ın Chica'ya geldiği gün. Bir başka tuhaf rastlantı.
Yani diyorsun ki, dedi Yüce Bakan gergince,
Schwartz'ın dışarılıklı bir casus olduğunu söylüyorum. Aramızdaki asimilasyonist hainlerle bağlantısını Şek, imparatorlukla olan bağlantısını ise Arvardan sağlıyor.
Schwartz ile Arvardan'ın ne kadar ustaca buluşturulduğuna bir bakın. Schwartz'ın kaçmasına müsaade edildi, münasip bir sürenin ardından hemşiresi de peşinden gitti. Ki kendisi o kadar da şaşırtıcı olmayan bir tesadüf eseri Şekt'in kızı oluyor. Eğer saniyesi saniyesine hesaplanmış zaman çizelgelerinde bir hata olsaydı, genç kız adamı çabucak bulurdu. O zaman Schwartz yalnızca zavallı ve hasta bir adam olarak görülür, güvenle enstitüye geri götürülür ve daha sonra tekrar denerlerdi. Aslına bakarsanız aşırı meraklı iki taksiciye onun hasta olduğunu söylemişler ve ironik bir biçimde bu onlara geri tepmiş. Şimdi anlatacaklarımı dikkatle dinleyin. Schwartz ile Arvardan ilk olarak bir yemek matikte buluşmuş. Birbirlerinin varlığından habersiz görünüyorlarmış. Bu her şeyin yolunda gittiğini ve bir sonraki aşamaya geçebileceklerini anlamak için ayarladıkları bir ön buluşma elbette. En azından bizi hafife almıyorlar ve bu memnun edici. Sonra Schwartz oradan ayrılmış. Birkaç dakikanın ardından Arvardan da dükkanı terk etmiş ve Şekt'in kızıyla buluşmuş. Her şeyi dakikası dakikasına ayarlamışlar. Daha önce bahsettiğim taksicileri kandırmak için küçük bir gösteri sergiledikten sonra birlikte Dunham alışveriş mağazasına gitmişler ve orada üçü bir araya gelmiş. Bu iş için bir alışveriş mağazasından daha uygun bir yer olabilir mi? İdeal bir buluşma yeri. Kimseyi şüphelendirmeyecek kadar ortada. Takip edilmelerine fırsat vermeyecek kadar kalabalık. Harika bir seçim, harika. Düşmanımızın hakkını teslim etmem gerek.
Yüce Bakan sandalyesinde huzursuzca kıvrandı. Eğer düşmanımız bu kadar övgüyü hak ediyorsa mücadeleyi onlar kazanacak demektir.
İmkansız, çoktan yenildiler ve bunun için Nutter'a teşekkür etmeliyiz.
Bu Nutter da kim?
Bundan böyle sonuna kadar faydalanmamız gereken önemsiz bir casus. Dün onun yerinde bir başkası olsa bundan daha iyi bir iş çıkaramazdı. Uzun süredir Şekti gözlemekle görevliydi. Bunun için enstitünün karşısına bir meyve tezgahı kurmuştu. Son bir haftadır da Schwartz olayıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyordu. Sadece fotoğraflardan tanıdığı ve enstitüye ilk kez getirildiğinde şöyle bir gördüğü Schwartz oradan kaçtığı sırada Nutter olay yerindeydi. Dikkatleri üzerine çekmeden adamın her hareketini izlemiş ve dün yaşananları raporunda detaylı olarak anlatmış. Muazzam bir ön seziyle şu kaçma olayının Arvardan'la buluşmak için ayarlandığına karar vermiş.
Tek başına bu durumdan istifade edecek konumda bulunmadığı için o da buluşmayı engellemeye karar vermiş. Şekt'in kızından Schwartz'ın hasta olduğunu duyan taksiciler adamın radyasyon ummasına yakalanmış olabileceği hakkında atıp tutmuşlar. Nutter da bu söylentiden dahice faydalanmış. Üçlünün mağazada buluştuğunu görür görmez humma alarmı verilmiş ve dünyaya şükür ki Chica'daki yerel otoriteler onunla çabucak işbirliği yapacak kadar zekiymiş. Mağaza boşaltılmış ve böylece Schwartz ile arkadaşları konuşmalarını gizlemek için kullanmayı umdukları kamuflajdan mahrum bırakılmış. Mağazada kuşku çekici bir biçimde yalnız kalmışlar. Nutter bununla yetinmemiş. Onlara yaklaşıp Schwartz'ı enstitüye geri götürmesine izin vermeleri için grubu ikna etmeye çalışmış. Onlar da kabul etmişler. Başka ne yapabilirlerdi ki? Böylece Arvardan ile Schwartz arasında tek kelime bile geçmeden gün sona ermiş. Nutter Schwartz'ı tutuklamak gibi bir aptallık da yapmamış. Arvardan ile Schwartz kimliklerinin açığa çıktığından hala bir haberler ve bizi büyük oyuna götürecekler. Nutter işi daha da ileri götürerek imparatorluk garnizonuna haber vermiş. Bunun takdire şayan bir davranış olduğunu söylemem gerek. Çünkü bu sayede Arvardan'ı içinden kolay çıkamayacağı bir duruma sokmuş. Böylece arkeoloğumuz ya bir dışarılıklı olduğunu itiraf edip kullanışlılığını sona erdirmek. Görünüşe göre görevini başarabilmek için buradayken bir dünyalı gibi davranması gerekiyor. Ya da gizli kimliğini koruyup başına gelebilecek nahoş olaylara katlanmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalmış. O da daha kahramanca bir yol izlemiş. Hatta gerçekçi davranmak adına bir subayın kolunu kırmış. En azından bu konuda hakkını vermem lazım. Arvardan'ın böyle davranması çok önemli. Şayet son derece mühim bir mesele söz konusu olmasaydı, onun gibi bir dışarılıklı sırf dünyalı bir kızı korumak için nöronik kamçıya göğüs gerer miydi?
Yüce Bakan masasının üstündeki ellerini yumruk haline getirip iyice sıktı. Gözlerinden öfke okunuyordu. Yüzünün uzun ve pürüzsüz hatları endişeden kırış kırış olmuştu. Bu kadar küçük detayları bir araya getirip bir örümcek ağı örebilmen güzel bir şey Balkis. İşini ustalıkla yapmışsın ve ben de senin gibi düşünüyorum. Mantık bize başka bir alternatif bırakmıyor. Ama bunun anlamı gerçeğe çok yaklaştıkları Balkis, çok yaklaştıkları ve bu sefer bize merhamet etmeyecekler.
Balkis omuzlarını silkti. Çok yaklaşmış olamazlar. Aksi takdirde imparatorluğun elindeki yıkım gücü göz önüne alındığında çoktan saldırırlardı. Ayrıca zamanları daralıyor. Başarılı olmak istiyorlarsa Arvardan'ın Schwartz'la buluşması şart. İsterseniz size gelecekle ilgili tahminlerde bulunabilirim.
Bulun.
Artık Schwartz'ı uzaklara göndermek ve ortamın sakinleşmesini beklemek zorundalar.
İyi ama onu nereye gönderebilirler ki?
Onu da biliyoruz. Schwartz Enstitü'ye bir adam, bariz biçimde çiftçi olan biri tarafından getirildi. Hem Schecht'in asistanından hem de Nutter'dan adamın eşkalini aldık. Chica'nın 100 kilometre civarındaki bütün çiftçilerin sicil kayıtlarını gözden geçirdik ve Nutter içlerinden birini, Arbin Maren adındaki bir adamı tespit etti. Asistan da bunu doğruladı. Çiftçiyi sessiz sedasız araştırdık ve bir çare bir topal olan kayınpederinin 60'dan kaçmasına yardım ettiğini keşfettik.
Yüce Bakan masayı yumrukladı.
Bu tür olaylara giderek daha sık rastlıyoruz Balkis. Kanunları sıkılaştırmamız...
Şu anda önemli olan bu değil ekselansları. Asıl nokta gelenekleri çiğnediği için şu çiftçiye şantaj yapılabileceği gerçeği.
Ya...
Şekt ve dışarılıklı müttefiklerinin böyle bir durumda kullanabilecekleri bir maşaya, yani Schwartz'ın enstitünün dışında uzun bir süre kalabileceği bir yere ihtiyaçları var. Muhtemelen çaresiz ve masum biri olan çiftçi bu iş için biçilmiş kaftan. Onu da gözetim altında tutacağız. Gözümüzü Schwartz'tan bir an bile ayırmayacağız. Er ya da geç Arvardan ile ihtiyar arasında başka bir görüşme daha ayarlanacak ve bu sefer hazırlıklı olacağız. Şimdi her şeyi açıkça görebiliyor musunuz?
Evet.
Dünyaya şükür. O halde ben artık gideyim. Ardından alaycı bir tebessümle ekledi. Müsaadenizle elbette. Kendisiyle alay edildiğinin gayet farkında olan Yüce Bakan bir elini sallayarak adama çıkabileceğini işaret etti. Katip küçük ofisine dönerken tek başınaydı ve ne zaman yalnız kalsa sıkı bir denetim altında tuttuğu düşünceleri bazen kontrolünden çıkar, zihnindeki sırlarla oynarlardı. Bu düşüncelerin Doktor Scheck, Schwartz ve Arvardan'la pek bir ilgisi yoktu. Hatta Yüce Bakan'la bile alakalı değillerdi. Onların yerine bir gezegenin, Trantor'un imgesi vardı zihninde ve tüm galaksinin yönetildiği gezegen çapındaki koca bir şehrin. Gerçekte hiçbir zaman görmediği, hiçbir dünyalının görmediği bir sarayın sivri kulelerini ve kavisli kemerlerini düşündü. İpler, sicimler ve kablolar halinde güneşten güneşe uzanan, en sonunda da bir araya gelip merkez saraydaki o soyut figürün, en nihayetinde basit bir insan olan imparatorun elinde toplanan görünmez güç ve görkem ağını hayal etti. Zihni bu düşünceye sıkı sıkı tutundu. Bir insanı tek başına tanrı seviyesine yükseltebilecek bu gücün basit bir adamın elinde toplandığını düşündü. Basit bir adam. Onun gibi. O adam.
11. ayrımın sonu, sayfa 131.